Kitabın adı 12 derste Avrupa. Kitabın yazarı Pascal Fontaine.
Ayrım 8.
4. Afrika. Avrupa ile Büyük Sahra'nın altındaki bölgede kalan Afrika arasındaki ilişkiler uzun bir geçmişe dayanıyor. 1957'deki Roma Antlaşması uyarınca o zamanlar üye devletlere bağlı olan sömürgeler ve deniz aşırı topraklar topluluğun ortakları haline geldiler. 1960'ların başlarında sömürgeciliğin ortadan kalkmasıyla birlikte iki taraf arasındaki bu bağ, bağımsız ülkeler arasındaki ilişki biçiminde farklı bir ortaklığa dönüştü. 2000 yılında Benin'in başkenti Cotonou'da imzalanan Cotonou Antlaşması, AB'nin kalkınma politikasında yeni bir aşamayı başlattı. Avrupa Birliği ile Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleri arasındaki bu antlaşma, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında o güne kadar gerçekleşmiş olan en iddialı ve kapsamlı ticaret ve yardım anlaşmasıdır. Bu antlaşma, 1975 yılında Togo'nun başkenti Lome'da imzalanan ve düzenli aralıklarla güncellenen Lome Sözleşmesi'nin devamı niteliğindedir. Bu yeni ticaret ve yardım anlaşmasının temel amacı Lome Sözleşmesi'nin amacıyla aynıdır. Afrika, Karayip ve Pasifik devletlerinin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasını desteklemek ve hızlandırmak ve Avrupa Birliği ve üye devletlerle aralarındaki ilişkiyi dayanışma ve karşılıklı çıkar anlayışı içinde güçlendirmek ve çeşitlendirmek. Yeni anlaşma daha önceki anlaşmalara göre çok daha ileri görüşlü. Çünkü pazar girişi üzerine kurulu ticaret ilişkilerinin yerine daha geniş kapsamlı ticaret ilişkileri getiriliyor. Bu antlaşma aynı zamanda insan hakları ihlallerinin de ele alınması alanında yeni süreçler sunuyor. Avrupa Birliği 39'u Cotonou Antlaşması'nı imzalamış devletler olmak üzere en az gelişmiş ülkelere özel ticari ayrıcalıklar tanıdı. 2005 yılından başlayarak bu ülkeler hemen hemen her ürünü AB'ye gümrüksüz olarak ihraç edebilmekteler. Avrupa Kalkınma Fonu bu alandaki destek programlarını finanse ediyor ve yılda 2 ve 3 milyar avro arasında değişen miktarlarda ödeme yapıyor. 12. Avrupa için nasıl bir gelecek? Sayfa 54. Üye devletler kendi çıkarları açısından geleneksel AB çerçevesi kapsamında birlikte çalışmanın en uygun olduğu düşündükleri alanlarda, örneğin ticaret, küreselleşme, tek pazar, bölgesel ve sosyal kalkınma, araştırma ve geliştirme, büyümenin ve iş olanaklarının geliştirilmesi ve daha pek çok alanda Avrupa bütünleşmesi devam edecek. Üye ülkeler ve AB arasında ve AB ile AB vatandaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların güncellenmesini içeren kurumsal süreç devam edecek. Gün gelecek bu kıtanın tüm ulusları kendi özgün niteliklerini ve şanlı bireyselliklerini yitirmeksizin daha üst düzey bir birlik içinde kaynaşacaklar ve Avrupa kardeşliğini oluşturacaklar. Gün gelecek tek savaş alanı fikirlerin yarıştığı açık pazar yerleri olacak. Gün gelecek, kurşunların ve bombaların yerini oylar alacak. Victor Hugo bu kehanet gibi sözleri 1849 yılında dile getirmişti, ancak onun bu ütopik öngörülerinin gerçekleşmeye başlaması bir yüzyıldan daha uzun bir zaman aldı. Bu süre içinde Avrupa toprakları üzerinde yaşanan iki dünya savaşı ve diğer sayısız çatışmalar milyonların ölümüne neden oldu. Ve öyle zamanlar geldi ki bütün umutlar hepten yitirildi. Bugün 21. yüzyılın ilk 10 yılı bizler için daha parlak beklentiler sunuyor. Ancak aynı zamanda Avrupa için yeni güçlükleri ve sorunları da beraberinde getiriyor. Birliğin büyük çaplı genişlemesi tamamlandı. Yeni üye devletlerden bir politikacının dile getirdiği gibi Avrupa en sonunda tarihiyle coğrafyasını barıştırdı. Avrupa Birliği gelecekte yeni üyelere kapılarını açmaya devam edecek. Bu arada birlik liderleri kamuoyunun düşüncelerini dikkatle izleyerek birliğin coğrafi, siyasi ve kültürel sınırlarının nerede çizileceği konusunda karar verecekler. Avrupa Birliği, ortak bir kaderi paylaşma ve kendi ulusal egemenlik haklarını giderek artan oranda ortak bir havuza devretme kararlılığını göstermiş olan egemen uluslar arasındaki bir sözleşmedir. Bu sözleşme Avrupalıların en duyarlı olduğu alanları kapsamaktadır. Barış, ekonomik ve fiziksel refah, güvenlik, katılımcı demokrasi, adalet ve dayanışma. Bu sözleşme bütün Avrupa'da güçlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Yarım milyar insan hukukun üstünlüğü ilkesine uygun biçimde insanlığı ve insanlık onurunu merkez alan o eski değerler uyarınca yaşamayı seçmiş bulunmaktadır. Günümüz teknolojik devrimi Avrupa'da içinde olmak üzere sanayileşmiş dünyada yaşamı kökten değiştirmektedir. Bu olgunun geleneksel sınırları aşan yeni sorunlar yaratmakta olduğunu algılamak hayati önem taşıyor. Sürdürülebilir kalkınma, nüfus eğilimleri, ekonomik dinamizm, sosyal dayanışma ve yaşam bilimleri alanındaki gelişmelere karşı gösterilecek etik tepki gibi sorunlara ulusal düzeyde etkin çözümler üretmek artık mümkün görünmüyor. Avrupa'nın bütünleşme süreci şimdilerde bütün kıtayı etkilemektedir. Buna karşın Avrupa kıtası da giderek hızla ve köklü bir biçimde değişmekte olan ve yeni istikrar arayışına gereksinim duyan bir dünyanın parçası konumundadır. Avrupa, diğer kıtalar üzerinde yaşanan olaylardan örneğin İslam dünyası içindeki ilişkiler, Afrika'daki salgın hastalık ve açlık sorunları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek yanlı eğilimler, Asya'daki dinamik ekonomik büyüme ya da sanayilerin ve görevlerin küresel olarak yer değiştirmesi ve benzeri olaylardan etkilenmektedir. Avrupa sadece kendi kalkınması üzerinde odaklanmakla kalmamalı, fakat aynı zamanda küreselleşmeyi de kucaklamalıdır. Avrupa Birliği, tek sesle konuşabildiğini ya da küresel politikalar ve diplomasi alanında güvenilir bir aktör olduğunu iddia etmeden önce, önünde kat etmesi gereken hala uzun bir yol bulunmaktadır. AB kurumları kendi değerlerini kanıtladılar, ancak bu kurumların birliğin genişlemesiyle ve yükümlü oldukları sayıları giderek artan görevlerle başa çıkabilmek üzere kendilerini uyarlamaları zorunludur. Üye sayısı arttıkça kendisini parçalara ayırmakla tehdit eden merkez kaç kuvveti de o denli büyümektedir. Kısa dönemli çıkarlar uzun erimli öncelikleri kolayca rayından çıkarabilir. İşte bu nedenledir ki örneği görülmemiş bu serüven içinde yer alan herkes AB kurumsal sisteminin etkili bir biçimde çalışmasını sürdürebilmesi için kendi sorumluluklarını omuzlamalıdır. Mevcut sistem içinde öngörülen herhangi bir nihai değişiklik çoğulculuğu sağlamalı ve Avrupa uluslarının en değerli varlığı olan çeşitliliğe saygı göstermelidir. Reformlar karar alma süreci üzerinde yoğunlaşmalıdır. Her olayda oy birliğiyle anlaşma konusunda ısrar etmek kısaca sistemi çökertebilir. Çalışacak tek sistem, içinde denetimlerin ve dengelerin bulunduğu çoğunluk oyuna dayalı siyasi ve yasal bir sistemdir. 2004 yılında Roma'da devlet ve hükümet başkanları tarafından kabul edilen ve onaylanmaya açık olan anayasa, mevcut antlaşmaların basitleştirilmesine ve AB'nin karar oluşturma sisteminde daha fazla şeffaflık gereksinimine yanıt vermeye çalıştı. Normal insanlar Avrupa'da kimin ne yaptığını bilmek isterler. Ancak o zaman sistemin kendi günlük yaşamlarıyla ilgili olduğunu hissedebilirler. Avrupa seçimlerinde oylarını kullanırlar ve Avrupa bütünleşmesi fikrini desteklerler. Anayasa, AB'nin, üye devletlerin ve bölgesel makamların yetkilerini ve sorumluluklarını açıklığa kavuşturmaktadır. Anayasa açıkça ortaya koymaktadır ki, Avrupa bütünleşmesi ikili bir meşruiyet üzerine kuruludur. Halkların doğrudan ifade ettiği irade ve halen Avrupa toplumlarının içinde faaliyetlerini sürdürdüğü çerçeveyi oluşturan ulus devletlerin meşruiyeti. AB ülkelerinin yeni tartışmalar ışığında eninde sonunda seçeceği anayasal sistem ne olursa olsun, anayasanın her bir ülke tarafından meclis oylarıyla veya halk oylamasıyla onaylanması gerekiyor. Tartışmayı kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu vatandaşlarına ulaşabilmek üzere demokrasi, diyalog ve tartışma için D planı adıyla yeni bir hamle başlattı. Avrupa Anayasası, kısa tarihçe. Aralık 2001'de Orta ve Güney Avrupa ülkelerini kapsayacak biçimde genişlemenin Avrupa Birliği için yaratacağı güçlüklerle başa çıkabilmek için Avrupa Birliği Komisyonu bir anayasa antlaşması taslağı hazırlamak üzere bir kurultay oluşturdu. 2002-2003 yıllarında Valéry Guichard, D'Estaing başkanlığında çalışmalarını sürdüren bu kurultay 105 üyeden oluşuyordu. Kurultay üyeleri arasında üye hükümetlerin ve aday ülkelerin temsilcileri ulusal parlamenterler, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Avrupa Komisyonu üyeleri bulunmaktaydı. Kurultay antlaşma taslağını Haziran 2003'te uzlaşmayla kabul etti. Antlaşma 29 Ekim 2004'te Roma'da resmen imzalandı ve onay için üye devletlere gönderildi. Antlaşma üyelerin büyük çoğunluğu tarafından imzalanmakla birlikte Mayıs ve Haziran 2005'te Fransa'da ve Hollanda'da halk oylarıyla reddedildi. Bu hayır oylarının ardından Haziran ayı içinde daha geç bir tarihte toplanan Avrupa Birliği Konseyi Anayasa Antlaşması'nın geleceği üzerinde düşünülmesi için bir süre belirledi. Anayasanın başlıca hükümleri. Avrupa Birliği Konseyi'nden nitelikli çoğunluk tarafından 2,5 yıllık bir süre için ve bir kez yenilenmek kaydıyla bir başkan seçilmesi. Avrupa Birliği Konseyi'nin teklifiyle ve Avrupa Parlamentosu seçimleri dikkate alınarak Avrupa Parlamentosu üyelerinin basit çoğunluğuyla komisyon başkanının seçilmesi. AB Dışişleri Bakanı görevinin oluşturulması. Temel haklar şartının AB Antlaşması kapsamına alınması. Konsey içinde nitelikli çoğunluk oylaması kapsamına giren alanların arttırılması. Avrupa Parlamentosu'nda daha geniş yasama ve bütçesel yetkilerin verilmesi. Yetkiler ve sorumlulukların birlik ve birlik üyeleri arasındaki dağılımın daha da netleştirilmesi. AB'nin yetki ikamesi ilkesine uymasını sağlamak üzere ulusal parlamentolara rol verilmesi. Avrupa'nın bütünleşme sürecinde önemli tarihler. Sayfa 58. 1950. 9 Mayıs. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Jean Monnet'in fikirlerinden kaynaklanan öneriler içeren önemli bir konuşma yaptı. Schuman, Fransa ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kömür ve çelik kaynaklarını yeni bir örgüt içinde birleştirmelerini, diğer Avrupa ülkelerinin de bu örgüte katılabileceklerini önerdi. Bu tarih, Avrupa Birliği'nin doğum tarihi olarak benimsendiğinden 9 Mayıs artık her yıl Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır. 1951, 18 Nisan. Paris'te 6 ülke, Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması'nı ECSC imzaladılar. Antlaşma 23 Temmuz 1952'de 50 yıllık bir süre için yürürlüğe girdi. 1955, 1-2 Haziran. Messina'da yapılan bir toplantıda 6 ülkenin dışişleri bakanları Avrupa bütünleşmesinin ekonominin bütününü kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verdiler. 1957, 25 Mart. Roma'da 6 ülke Avrupa Ekonomik Topluluğu AET ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Euratom kuran antlaşmaları imzaladılar. 1960, 4 Ocak. İngiltere'nin teşvikiyle toplanan Stockholm Sözleşmesi ile AET'ye dahil olmayan birkaç Avrupa ülkesini kapsayan Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA kuruldu. 1963, 20 Temmuz. Yaoundé'de AET ile 18 Afrika ülkesi arasında bir ortaklık antlaşması imzalandı. 1965, 8 Eylül. Üç topluluğun Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ECSC, Avrupa Ekonomik Topluluğu EEC ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Euratom, icra organlarını birleştiren ve tek bir konsey ve tek bir komisyon oluşturan bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşma 1 Haziran 1967'de yürürlüğe girdi. 1966, 29 Ocak, Lüksemburg Uzlaşması. Siyasi bir krizin ardından Fransa yaşamsal, ulusal çıkarlar için tehlike söz konusu olduğunda oy birliği kuralının korunması konusundaki anlaşmaya karşılık olarak konsey toplantılarına yeniden katılmayı kabul etti. 1968, 1 Temmuz. Üye ülkeler arasında hedeflenmiş olan tarihten 18 ay önce sanayi malları üzerindeki gümrük vergileri kaldırıldı ve ortak bir dış tarife getirildi. 1969, 1-2 Aralık. Lahey zirvesinde AET'nin, EEC'nin siyasi liderleri topluluğun ilk kez genişletilmeye açılmasına imkan vererek Avrupa bütünleşmesini daha da ileriye götürme kararı aldılar. 1970, 22 Nisan. Lüksemburg'da Avrupa topluluklarının kendi öz kaynaklarından finanse edilmesini benimseyen ve Avrupa Parlamentosu'na daha geniş denetim yetkileri veren bir antlaşma imzalandı. 1972, 22 Ocak, Brüksel'de Danimarka, İrlanda, Norveç ve İngiltere'nin Avrupa topluluklarına katılım antlaşmaları imzalandı. 1973, 1 Ocak, Danimarka, İrlanda ve İngiltere Avrupa topluluklarına katıldılar. Böylece topluluk üye sayısı 9'a yükseldi. Norveç yapılan halk oylamasında çoğunluğun üyeliğe karşı oy kullanması sonucunda topluluk dışında kaldı. 1974, 9-10 Aralık. Paris zirvesinde 9 üye devletin siyasi liderleri Avrupa Birliği Konseyi olarak yılda 3 kez toplanma kararı aldılar. Ayrıca Avrupa Parlamentosu için doğrudan seçimleri onayladılar ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'nun kurulmasını kararlaştırdılar. 1975, 28 Şubat, Lom'da AET ve 46 Afrika, Karayip ve Pasifik ülkesi arasında bir sözleşme, Lom 1 imzalandı. 22 Temmuz, Avrupa Parlamentosu'na bütçe üzerine daha geniş yetkiler veren ve Avrupa Sayıştay'ın kuruluşunu sağlayan bir antlaşma imzalandı. Antlaşma 1 Haziran 1977'de yürürlüğe girdi. 1979, 7-10 Haziran, 410 üyeli Avrupa Parlamentosu için ilk kez doğrudan seçimler yapıldı. 1981, 1 Ocak, Yunanistan Avrupa topluluklarına katıldı. Böylece üye sayısı 10'a yükseldi. 1984, 14-17 Haziran, Avrupa Parlamentosu için ikinci kez doğrudan seçimler yapıldı. 1985, 7 Ocak, Jacques Delors, AB Komisyonu Başkanı oldu. 1985-1995. 14 Haziran, Avrupa topluluklarına üye ülkeler arasındaki sınır denetimlerini ortadan kaldıran Schengen Antlaşması imzalandı. 1986, 1 Haziran, İspanya ve Portekiz Avrupa topluluklarına katıldılar. Üye sayısı 12 oldu. 17 ve 28 Şubat, Lüksemburg'da ve Lahey'de tek Avrupa senedi imzalandı ve 1 Haziran 1987'de yürürlüğe girdi. 1989, 15 ve 18 Haziran Avrupa Parlamentosu için üçüncü kez doğrudan seçimler yapıldı. 9 Kasım, Berlin Duvarı'nın yıkılması. 1993 Ekim, Almanya'nın birleşmesi.
Ayrım sonu.